Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Greenwood. 13. ayrım. Tabii Roger da gidip benim yanıma erkek başrol olarak yeni erkek arkadaşını seçti. Tam bir felaket olacak çünkü bu çocuk çok yakışıklı olması dışında pek de öyle sevimli ve sakin bir eşcinsel değil. Benim fazlasıyla erkeksi görünmeme sebep olacak. Elizabeth, karidesinin geri kalanını bitirip Mindy'nin son Broadway dedikodusunu dinliyormuş gibi yapmaya devam etti. Arkadaşı onu dördüncü defa arayıp sonuncusunda telefonu David açınca bu alışveriş ve yemek günü kaçınılmaz bir hal almıştı. Zaten Noel için bir şeyler alması da gerekiyordu aslında. Noel. Diğerlerinin tatil anlayışına uyum sağlamak onun için çok zordu. Çünkü geçen haftaların çoğu onun için yaz ortası gibi geçmişti. Geçen hafta Improv'da en sonunda patlamış. Gerçi bazen Richard Prior'dan bile komik olabiliyor ama çoğu akşam ahengini kaybedip hiç zevk vermiyor. Bir türlü tutarlılık sergileyemiyor ve bunun da asıl nedeni, plazadaki Oyster Bar ağzına kadar birbiriyle sohbet eden, gülen ve planlar yapan insanlarla doluydu. Bütün günlerini tek bir hayatın, zamanın ve bedenin içinde geçirerek hepsi nasıl böyle mutlu olabiliyorlar diye merak etti Elizabeth. Ameliyattan önce epilepsisinin diğer insanların normal kabul ettiği şeylerden kendisini alıkoyduğunu düşünürdü. Şimdi oturmuş etrafındaki yüzlere bakarken sadece kendisinin diğer hiç kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı fantastik bir dünyanın anahtarına sahip olduğunu düşündü. Artık diğerleri engelliydi. Kendisi ise yeni heyecanların kâşifiydi. Arkası yarın. Tanrı aşkına. Bunu kirasını ödeyebilmenin bir yolu olarak görmeyi başarabilirse harika olacak ama o bu şekilde bir yıldız falan olacağını zannediyor. Dizideki senaryoda onu hamile bıraktılar. Bu şekilde dizide en az bir yılın daha garanti olduğunu düşünüyor ama ben şahsen senaristlerin onu intihar ettireceklerini düşünüyorum. Verici Elizabeth'in çantasında güvenli bir şekilde duruyordu. Sanki çakmağını arıyormuş gibi yapıp düğmeye bir kez daha basmak için elini çantasına daldırmaktan kendini zor alıkoyuyordu. Muhtemelen Jenny şu anda hanımeli kokulu bahçede üzerinde dantel elbisesiyle dolanıyor olmalıydı. Fakat Elizabeth bugün Mindy ile beraberken elektrotu kullanmayacağına dair kendi kendine söz vermişti. Zaten 1-2 saate eve dönmüş olurdu ve bu sırada Philip de eve gelmiş olacaktı. Konu televizyondan açılmışken Larry önümüzdeki hafta 20 bin dolar piramidi programına çıkacak. Kazanırsa diye kaç gündür prova yapıyor. Charlie Curtis etrafta koştururken kendini çekebilsin diye ona bir Sony kamera bile ödünç verdi. Tabii bu tür televizyon yarışmaları yarışmacıların oyuncu olmasından nefret eder. O yüzden mesleğini piyanist olarak söylemiş. O ve Philip, Jenny ve Philip daha doğrusu, ertesi akşam Fransız konsolosluğunda yemeğe davetliydiler. Philip, Fransa'dan yüklü bir parti şarap ithalatı anlaşmasını imzalamak üzereydi ve büyük ihtimalle oraya yakın zamanda bir gezi yapacaktı. Henüz hiçbir şey kesin değildi ama Elizabeth, kendisinin de, yani Jenny'nin, onunla gidebileceğini umuyordu. İlk defa Paris'e gitmek için mükemmel bir yol olur diye düşündü. Arc de Triomphe hala yeniyken ve Sacré-Cœur dünyadaki en yüksek yapıyken. Eiffel Kulesi daha planlama aşamasında bile değildi. Ve Toulouse, Latrak sadece bir çocuk olmalıydı henüz. Londra'daki evde asılı duran eserlerin sayısından ve kalitesinden anladığı kadarıyla Montmartre'deki bazı atölyeleri ziyaret etmiş ve hatta Renoir ya da Degas'ın bizzat kendisinden eserler satın almışlardı. Çok başarılı oldu. Bana sorarsan bir şaheser ama Clive Barnes yazısının yarısında gıcırdayan koltuklardan ve alt kattaki İspanyol restoranından yiyebileceğin en iyi paellaları yapıyor bu arada, gelen kokulardan yakınıp durmuş. Geçen hafta kır evindeyken Philip'le beraber ata binmişlerdi yine. Artık epilepsi gibi bir sorunu olmadığına göre David'le beraber Central Park'ta ata binebilirler diye geçirdi aklından. Tabii bu İngiltere'nin kırsal bölgesindeki otlaklarda özgürce at sırtında yol almakla kıyaslanabilecek bir şey olmayacağı için bu fikri David'e hiç açmamaya karar verdi. Üzeri oymalı ve cam süslemeli enfes panellere sahip giriş kısmı ve koridorlarındaki etrüsk vazolarıyla kır evinin de en az Londra'daki ev kadar büyük olduğunu öğrenmişti. Güneye açılan 6 tane devasa penceresiyle çizim odası son derece ferah ve havadardı. İçi orkidelerle dolu bir terası, hatta tam ortasında soğuk suların aktığı bir çeşme ile süs havuzu bulunan, üzeri zambaklar, nergisler ve güllerle süslü fundalıklardan oluşan bir labirenti bile vardı evin. Bir akşam üzeri Philip labirentin içinde onu kovalamıştı. Jenny'nin sesiyle gülüp haykırmanın, onun ayaklarıyla ıslak çimenlere basmanın ve Philip onu yakalayıp beline sarıldığında birlikte kahkahalar atarak sarı çiçeklerden bir yatağın üzerine devrilmenin nasıl güzel bir şey olduğunu hala tüm detaylarıyla hatırlıyordu. Yakın zamanda olabilir diyorum. Sen ne dersin?
Ne?
Aa, üzgünüm, Mindy. Ben... Aklım bir saniye başka bir yere kaymış. Ne diyordun? Arkadaşı tek kaşını kaldırıp gülümseyerek ona baktı. Vay canına, bugün aklın gerçekten de havalarda geziyorsun. Saks'tayken kaybolma diye bir elinden tutup yanımda yürütmediğim kaldı. Gerçekten iyi misin? Elizabeth özür diler gibi güldü. İyiyim gerçekten, emin olabilirsin. Sadece son zamanlarda kafamda çok fazla şey var. Endişelenecek bir şey yok ama. En son ne söylemiştin? Yakın zamanda çalışmaya devam edecek misin diye merak ediyordum. Richard Finlay'in Circle the Square için yeni bir yapıma hazırlandığını duydum. Ve bildiğim kadarıyla henüz set tasarımcısı olarak kimseyi seçmemiş. Sen onunla daha önce de çalışmıştın. Bence peşine düşersen o işi kapma şansın bir hayli yüksek. Ona göstermek için önceden bazı çizimler yapmak istersen sana senaryonun bir kopyasını temin edebilirim sanırım. Masadan boşları alıp kahvelerini servis etmek için gelen garson sohbetlerini böldü. Elizabeth kafasında söyleyeceklerini toparlamaya çalışırken önünde duran bardağa odaklanıp şekerini ve kremasını karıştırdı. Bilemiyorum Mindy. Henüz işe geri dönmeye hazır mıyım bilemiyorum. Sanırım şu an doğru bir zaman değil. Karşısında oturan kız şaşkın gözlerle kendisine bakıyordu. Fakat her şeyin yolunda olduğunu söylemiştin. Ameliyat başarılı geçmişti ve sen de kendini iyi hissediyordun. Evet, bu doğru. Her şey yolunda. Hiçbir sorunum yok. Tek sorun kendimi şu anda uzun soluklu bir projeye hazır hissetmemem. Düşünmem gereken çok fazla şey var son zamanlarda. Mindy bir an başını diğer yöne çevirip kahvesinden bir yudum aldı. Gözlerini tekrar kadına çevirdiğinde bu defa daha cüretkardı. Eğer seni tanımasaydım... Ne demek istedin şimdi? Mindy yüzünde kuşkucu bir ifadeyle masaya doğru eğildi. Bana cerrahının gerçekten nasıl biri olduğundan hiç bahsetmedin. Anlarsın ya. Elizabeth'in bir an kafası karıştı. Doktor Gerik mi? O son derece. Hoş biri. Üstelik çok da iyi bir doktor. Mindy, şaka yapıyor olmalısın. Diyelim ki karşımdaki sen değil de başka biri olsaydı. Böyle davranmasından aşık olduğu sonucuna varabilirdim. Bütün emareleri gösteriyorsun çünkü. Üstelik öyle olsaydı resmen kara sevda falan derdim senin durumun için. Elizabeth yüzünün kızardığını hissedebiliyordu. Gülerek durumu kurtarmaya çalıştı. Yorum yok derken gözleri içinde vericinin durduğu çantasına odaklanmıştı. Yorum yapmayacağım. Eve dönme zamanı da geldi üstelik.
Il faut simplement changer, en effet relever le goût de la bourgeoisie anglaise. Dans le 20e siècle, chaque homme du monde préférera le vin français.
Anlaşılmaz kelimeler Philip'in etkileyici dudaklarından nazikçe döküldü. Masanın başına oturan, üzerinde rengarenk madalyonlar ve kırmızı saten bir fular olan beyaz sakallı adam, dikkatli bir şekilde söylenenleri dinlerken zaman zaman gülümseyip başını salladı. Philip'in söyledikleri artık her neyse besbelli onu memnun ediyordu.
Et chaque femme aussi, mon cher, n'oublie-nous pas, s'il te plaît.
Jenny anlamını bilmediği sözcükleri söylerken Elizabeth dudaklarının alışkın olmadığı şekillerde büküldüğünü hissetti. Lise ve üniversitedeki İspanyolca derslerinde okuduğu Lorca ve Cervantes sayesinde o daha çok dilin yuvarlanarak kullanılmasına ve yoğun sesli harflere alışkındı. Fakat Fransızcanın sert ve resmen dudağı büzerek konuşmaya gerektiren yapısı onun için çok yeni bir şeydi. Öte yandan Jenny bu konuda oldukça yetenekli görünüyordu.
Des très sûr, madame. Il serait impossible pour un homme même votre mari d'oublier une femme comme vous.
Sakallı adam bir espri yapmış olmalıydı. Ama bunu yaparken Jenny'ye iltifatta bulunmuştu belli ki. Çünkü herkes nazik bir şekilde gülmüştü. Elizabeth hafifçe kafa salladığını ve dudaklarının memnuniyetle büküldüğünü hissetti. Ardından Philip konuşmaya devam etti.
Je vous en remercie, monsieur l'ambassadeur. Mais j'ai peur que ma femme sera ruinée par votre charme française. Mais sérieusement, c'est probable que dans l'année prochaine, nous pourrons vendre CSN Quinté 1000 bouteilles de...
Yatmak için hazırlanıyorum hayatım. Hala ayaktayken benden istediğin bir şey var mı? Yarı kapalı gözlerini açtı, kucağında duran ama tek bir satırına bile göz atmadı kitabın sayfasını aceleyle çevirdi. Son 15-20 dakikadır sürekli aynı sayfada olduğu acaba David'in dikkatini çekmiş miydi? Hayır, teşekkür ederim. Kitabımı okuyacağım sadece. Aslında bir türlü kitaba yoğunlaşamıyorum ama en azından uyumama yardımcı oluyor.
De la région du sud, c'est un des plus délicats.
David kadına endişeli gözlerle baktı ama yüzünde bir şeylerden kuşkulandığına dair en ufak bir işareti yoktu. Umarım işe yarar öyleyse. Son zamanlarda geç saatlere kadar uyanık kalıyorsun. Bir Valium alsan iyi gelir mi? Şimdi olmaz. Hala uykum gelmezse sonra alırım bir tane. Belki de bu Mindy'den edindiğim bir alışkanlıktır. Broadway kızlarının gece hayatları nasıldır bilirsin. Zihninde karşısında oturan zengin yaşlı durun görüntüsü belirmeye başlarken David de tam aksine gözlerinde silikleşti ve sanki havada süzülüyormuş gibi göründü. David'in gülümsediğinin hayal meyal farkındaydı. Küçük şakası ortamı yumuşattığı için memnundu. Öyle iyi bilirim ki, dün birlikte iyi vakit geçirdiniz mi? Fransız bir uşak önündeki yarısına kadar konyak doldurmuş gümüş kaselerin içine meyve servis etmeye başladı. Adam hareket edip kolunun David'in içinden geçip gittiğinden habersiz bir şekilde kadına dönüp gülümseyerek "Voilà madame" dedi. Elizabeth gerçekliklerin bu üç boyutlu birbirine karışımlarına alışmıştı artık ama hala zaman zaman komiğine gidiyordu. David'e odaklanmaya çalışarak gülmemek için kendini zor tuttu. Gayet güzeldi. Beni dışarı çıkmam konusunda ikna ettiğin için teşekkür ederim.
Dans la collection du Louvre, naturellement, il n'y a encore que.
Güzel, son zamanlarda hazırlıklarına başlanan bir yapımdan bahsettin mi peki? Mindy, David'e Finlay'in oyunundan bahsetmiş olabilir miydi? Bu mümkündü. Yalan söylememek en iyisi olacaktı. Richard Finlay'in bazı hazırlıklara başladığından bahsetti. Bana senaryoyu gönderecek ve ben de bir takım çizimler hazırlamaya çalışacağım. Böylece sonrasında uğraştığını ama yine de işi alamadığını söylemek için bir imkan oluyordu.
Dans la collection du Louvre, naturellement, il n'y a encore que Diètement. Si cette jeune impressionniste gagne l'acceptance de l'académie, alors on verra ce qu'on verra.
David çok sevinmiş görünüyordu. Eğilip kadına iyi geceler öpücüğü verdi. O bunu yaparken Jenny de bir kaşık dolusu brandy ve kavunu ağzına götürdü. İçkinin sıcak tadı öpücükle birleşince daha da güzel bir hal aldı. Birlikteliklerinin ilk yıllarındaki tutkuyu hatırlayarak David'e karşı bir arzu yeşerdi içinde. Elini kaldırıp nazikçe boynunu okşadı ve onu yatağa çağırmak istedi. Fakat aynı anda elçilikteki yemeğin birazdan biteceği geldi aklına. Jenny ve Philip arabada evlerine dönerlerken neler konuşacaklarını merak ediyordu. Böylece hiç değilse bütün akşam yapılan Fransızca sohbetlerin bir bölümünü öğrenme fırsatı olabilirdi. Belki de Philip yakında yapacağı Paris seyahatinde ve Jenny'yi de yanında götürüp götürmeyeceğinden bahsederdi. İstemeyerek de olsa elinin kucağına düşmesine müsaade etti ve ardından yüzünü diğer tarafa çevirdi. ''Seni yeniden bir oyun üzerinde çalışırken görmek güzel olacak.'' dedi David. Adamla aynı fikirdeymiş gibi görünmek için gülümsedi ve başını salladı. ''Sabırsızlanıyorum. Tek ihtiyacım biraz daha dinlenebilmek, ardından tüm gücümü bu amaç için kullanacağım. Sonrasında sen ve ben bir şeylere tekrar başlayabiliriz.'' Adam onu bir kez daha nazikçe öptükten sonra arkasını dönüp banyoya doğru yürüdü.
En France quand l'Angleterre.
Philip komik bir şeyler söylemiş olacak ki masadaki herkes yine kahkahalara boğuldu. Elizabeth kitabını kapayıp gözlerini yumdu ve onlara katıldı. Sonunda Fransa'ya gidemeyeceğini öğrendi. Araçlarıyla dönerken Philip 2 ya da 3 haftalık bir gezi olacağını ve bunun da büyük bir bölümünü iş ziyaretleri kapsayacağı için yalnız başına gideceğini söyledi. Elizabeth üzülmüş ve hatta kırılmıştı ama Jenny pek de oralı olmuş gibi görünmüyordu. Paris'e daha önceleri sık sık gitmişti zaten. Elizabeth yatak başucunda duran dijital saatin parlayan ekranına baktı ve saatin 3 olduğunu gördü. Yanında yatan David derin bir uykuya dalmıştı. Konuşmalarından beri 1 saati aşkın bir süre geçmişti ama kadın onun yatağa geldiğini bile hissetmemişti. Bir sigara almak için komodinin üzerinde duran pakete uzandı ama boş olduğunu gördü. Bu paket ona 2 gün dayanmıştı. İşte bu Jenny'nin dünyasında vakit geçirmenin faydalı yanlarından biriydi çünkü oradayken hiç sigara içmiyor ve Jenny'nin etrafını saran temiz ve tatlı kokulu havanın tadını çıkarıyordu. O dünyadan geri döndüğü zamanlarda ise huzursuz bir ruh haliyle gözüne uyku girmediği için eski alışkanlığını yükseliyordu. Bir dirseği üzerinde doğrulup komodinin çekmecesini David uyandırmamak için sessizce açtı, elini çekmecenin içine sokup her zaman orada tuttuğu sigara paketini bulabilmek için karıştırmaya başladı ama onun yerine parmakları vericinin soğuk yüzeyine temas etti. Neden olmasın diye düşündü. Eğer David kadının bunu kullandığını uyanık ve hatta onunla konuşurken bile anlayamıyorsa, uyurken anlamasının imkanı yoktu. Sigaradan daha çok tercih edeceği bir şeydi ve belki Jenny de uykuya dalmış olacağı için uykuyu onunla paylaşabilir ve bir yandan da bedenine değen yumuşak ipek çarşafları hissedebilirdi. Dikkatli bir şekilde aleti çekmeceden çıkarttı ve ayarını da en üst seviyeye getirdi. Vericiyi yanına yerleştirdikten sonra parmakları dikdörtgen şekilli düğmesini buldu. Jenny henüz yatmamıştı. Yatak odasına gitmek için merdivenleri çıkıyordu. Dönerek aşağı inen trabzanlardan bakınca aşağıdaki girişi ve kabul salonunu gördü. Philip orada durmuş ışıkları söndürmekte olan uşağa bir şeyler söylüyordu. Giderek artan karanlık üzerinde bir uyuşukluk hissi yarattı ve Elizabeth yavaş yavaş uykuya daldığını hissetti. Bir an için eli vericinin üzerinden kayınca çevresindeki dünya kararıp sessizleşti. Jenny'nin mavi renk geceliğinin hışırtıları bile işitilmiyordu şimdi. Jenny yatak odasına doğru giderken bağlantıyı tekrar sağlayabilmek için parmağını tekrar düğmenin üzerine koydu. Açık pencereden içeri serin bir hava ve leylak kokuları geliyordu. Elizabeth kendini mutlu hissetti. Çiçek kokuları artık ona büyük annesinin köhne evini hatırlatmak yerine aklına gençliği, hayatı ve güzellikleri getiriyordu. Herhalde o kokuyu aldığı zaman büyük annem de işte aynı böyle hissediyordu diye düşündü Elizabeth. Jenny yatağın karşısındaki maun çerçeveli büyük aynanın karşısına geçti ve üst kat hizmetçisi arkasına durup geceliğinin düğmelerini çözdü. Gecelik göğüslerini açıkta bırakarak aşağı kaydı ve Jenny gaz lambasının aydınlattığı bedenine büyük bir tatmin içinde baktı. Elizabeth de onunla birlikte aynı zevki ve gururu paylaşıyordu. Yarı uykuluydu ve görüşü zaman zaman bulanıklaşıyordu. Fakat Elizabeth şu anda tamamen başka bir insandı. Ne tam olarak kendisi ne de Jenny. İkisinin ortasında bambaşka bir insan. Aynada gördüğü bu güzel yansıma, kadınlık ve sıcaklık, sakinlik ve mutluluk arasında bir bağ kurup bambaşka bir insan yaratıyordu. Hizmetçi geceliği de alıp odadan çıktı. Jenny, Elizabeth de aynanın karşısında durup uzun saçlarının örgülerini çözmeye başladı. Üzerinde sadece kısa bir kombinezon ve dizinin biraz yukarısında biten açık mavi ipek jartiyeri vardı. Tam da saçlarını açıp omuzlarının üzerinden dökülecek şekilde serbest bıraktığı sırada içeri Philip girdi. Adam karanlığın içinde hareketsizce dikilip kadının göğüslerine ve vücut hatlarına baktı. Elizabeth Jenny'nin kendisinin yavaşça adama doğru döndüğünü hissetti. Daha tek bir kelime etmeden üzerindeki kombinezonu çıkartıp bir kenara attı. Parmakları sanki kor bir kömürmüş gibi vericinin düğmesinden uzaklaştı ve hemen aynı anda etrafındaki dünya karardı. David yanında sessizce nefes alıp uyumayı sürdürürken kendi nefes alışverişleri hızlanıp kesikleşmişti. Kalbi deli gibi çarpıyordu ve göğüs uçları sertleşmişti. Şimdi tamamen ayılmıştı ve aşağı bölgelerindeki ıslaklığın fena halde farkındaydı. Gergin bir şekilde dönüp David'e baktı ama adam yüzünü yastığına gömmüş öyle uyuyordu. İç çamaşırının iyice ıslanmış olduğunu hissedebiliyordu. Pompalanmakta olan kan vücudunu gitgide daha da hassas bir hale getiriyordu. Tamamen benim hayal gücümün bir ürünü diye düşündü. Sadece bir halüsinasyon ya da bir fantezi. Böyle bir şeyin parçası olamam. Bunlar gerçek olamaz. Derin bir nefes aldı, nefesini geri üflerken aklına az önce bedenini saran soğuk esinti geldi. Philip'in bakışları altında üzerindeki ipek kombinezonu çıkartıp çıplak kalçalarını, belini ve en sonunda da göğüslerini ortaya çıkartırken vücudunun her yanını yalayıp geçen o hafif serin esintiyi. Yakında gidecek diye düşündü. Fransa'ya hareket edecek. Fakat bunlar gerçek değil diye düşündü bir kez daha. Hiçbiri aslında yok. Sadece benim aklımın bir ürünü. Çıplak diye düşündü. Gaz lambasının titrek ışığının yara aydınlattığı odada çıplak. Adamın bakışları çıplak bedenini izlerken ve açık camdan giren yaz rüzgarı bedenini sarmalarken açık mavi jartiyeri dışında tamamen çıplak. Gerçek olamaz bu. Böyle bir şeye dahil olamam. Eli sanki kendisine isyan eder gibi vericinin düğmesini bulup sert bir hareketle bastı. Serin esinti, ipeğin bedenine dokunuşları ve Philip zihninin içindeki uçsuz bucaksız bir zevk ve sefa evreninin içinde bir girdap oluşturup iç içe geçti. Ve en sonunda Elizabeth uykuya daldı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 195. Devamı 14. ayrımda.